Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri otro, cin dobre, yore geld, huamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşarak başlayalım. Her sabah olduğu gibi diğer dostları da davet edelim. Siz buradan periskop üzerinden aşağıdaki 3 noktaya dokunup oradan paylaş seçeneği üzerinden yapın. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım. Şu anda yaptım zaten. Twitter'dan duyurdum. Diğer dostları da çağırdık. Bugün hatırlatma üzerine gideceğiz yine. Arkadaki kitap değişti. Onunla ilgili de çok komik bir şey anlatacağım size. Yayının içinde zaten ikinci yayında da konuşuruz onu. Dün İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun çağrısı üzerine İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde hukukçular bir araya geldi. Avukatlar toplandı. Önce polisin kendilerine ayırdığı, lütfedip ayırdığı hap kadar bir yerin içinde. Sonradan artık oraya sığılmayacağı belli olduğu ve avukatların bundan geri adım atmayacağı herkes tarafından çok net anlaşıldığı için daha birkaç gün önce Ankara girişinde yaşanan o tuhaf durum herkesin hafızasındayken polis işi çok daha fazla zorlamadı. Barikatı kaldırdıktan sonra toplanan binlerce insanı gördünüz. Çok aşina olduğumuz bir slogan attı. 5 senedir burada kullandım. Bertolt Brecht'in bir oyununda söylediği gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bağırarak alanı doldurdular ve Mehmet Durakoğlu'nun ağzından taleplerini sıraladılar. Talepler çok basit aslında. Yani bir ülkede hukukun farklı ellere dağıtılmaması, hukuk düzeninin tek elden yürümesi ve yargının kendisine ayrılan, demokratik standartlar içinde kendisine ayrılan konumda özgür bırakılması. Herhalde böyle özetlemek çok yanlış olmayacaktır. Şimdi o eylemle birlikte Türkiye'nin pek çok yerinde, İzmir'de, Adana'da yaşananlar gündemde. Cuma günü Ankara'da aynı şekilde bir eylem yapılacak. Ama burada tuhaf bir şey var ortada. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum. Bu arada Mehmet Durakoğlu'nun konuşmasında bir yere unutturmayın. Çok önemli bir itirazım var. Bu işin tadı kaçıyor giderek. Bilen de bilmeyen de, demokrasiye inanan da inanmayan da, kültüre sanata destek veren de vermeyen de aynı şeyi yapmaya başlıyor. Hep konuştuğumuz bir şey. Onu konuşacağız. Ama tuhaf bir durum var ortada. Biz dün yaşananı başkanlık kampanyası içinde Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyduk. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçildikten sonra aslında bunun kendisine yetmeyeceğini, çünkü Abdullah Gül'ün son döneminde özellikle onun bir takım yetkilerini tırpanlayarak konumunu sembolik bir hale getirdiğini çok iyi bilen, zaten bunu kendi yapmıştı, Tayyip Erdoğan kendisi için bir başkanlık organizasyonu üzerine gitti, hatırlayacaksınız. Burada söylenen şey şuydu: kabineyi de hep beraber düşün. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim sevgili Tanya Taşçıoğlu. Ben konuşmayı çok beğenmedim. Ben de aynı noktadayım. Orada konuşulan şey çok hamasi bir şeydi. Mehmet Durakoğlu'nun yaptığı konuşma. Onu eleştiririz. O değil konuşacağımız hikaye. Öyle bir noktaya getirdi ki şunu dedi insanların karşısına çıkıp: ya tamam, beni Cumhurbaşkanı yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanıyım. Ama yetmez ki. Ama yetmez. Yetmez deyince hepinizin aklına aynı kadro geldi. Hani yetmez ama evet, hep beraber koşalım, biz yaparız o zaman falan filan diye. Dedi ki beni başkan yapmanız lazım. Niye seni başkan yapacağız? Selahattin Demirtaş'ın kulakları çınlasın. Seni başkan yaptırmayacağız sözü üzerine hala hapiste. Dedi ki başkan yaparsanız beni, ben daha etkili çalışacağım çünkü. Nasıl? Kabineyi ben belirleyeceğim. Ben belirlediğim için sanki o güne kadar kabine farklı yerlerden belirleniyormuş gibi. Aslında doğru ya. Abdülkadir Selvi'nin yazısını hatırlayın. Cemaatten kaç bakan var diye sormuştu yani. Kaç bakanınız vardı, sonradan ne kadar oldu? Neyse, onu bir kenara bırakalım. Hatırlarız, hatırlatırız sonrasında. Dedi ki beni başkan yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti çok daha hızlı çalışacak. Nasıl hızlı çalışacak? Karar alma mekanizması çok daha hızlı ilerleyecek. Yani o ona sorsun, öbürü ona yapsın, üst yazıyla bilmem ne makamına bildirilsin, O da döndürsün, çevirsin, buraya getirsin falan. Bunlar kalmayacak. Siz beni başkan yaptığınız zaman göreceksiniz. Faizle, dolarla. İzleyicimi çok seviyorum ya. Faizle, dolarla bu kardeşiniz nasıl mücadele edecek göreceksiniz. Bakın, aradan geçen yıllar içinde tek bir konuda, altını çizerek ve iddiayla söylüyorum, tek bir konuda bile iyileşme yaşamadık biz. Var mı içinizde söyleyebilecek olan? Hayır abi, tamam bak. Şurada tamam sıkıntılı durumlar da yaşandı. Ayran döküldü. Ayranımız döküldü, onu gördük. Ama bak şu konuda da iyileşme oldu diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok. Yani doları, euroyu, dövizi, faizi bırakın bunları. Artık onun konuşulacak bir yönü yok. Türkiye'nin o günden bugüne kalan, hani döviz rezervlerinin erimesini bırakın, artık satacak bir şey kalmadığı için Türkiye Varlık Fonu'nun içine her şeyi tıkıştırarak oradan tek elden pazarlama hikayesine, Adapazarı'ndaki tank palet fabrikasının satılmasına, bütün bunlara, hepsine eyvallah. Sokaktaki satılacak malın kalmaması gerekçesiyle Türkiye'nin ağaçlarına, ormanlarına, derelerine, yaylalarına, oralara sulanıp oraların okutulmasına, koylarının satılmasına falan, bunların hepsine devlet. Her şey tamam. Ama çıkıp bunların ötesinde bir de hukuki anlamda o gün söylenen şey oydu. Türkiye'nin Avrupa ve dünya standartlarında hukuk normlarına bağlı bir ülke haline gelmesi için de başkanlık önemli bir kademeydi, hatırlayın. Bu ülkede pek çok tip bunu savundu. Çıkıp dediler ki bir dakika. Yani adam bak şu ana kadar birçok şey yapmamış olabilir. Sanki o güne kadar başkası iktidardaydı, o yaptırmadı. O da ayrı tartışma ama. Ama bak tek başına ver yetkiyi, gör etkiyi. Hatta şöyle bir noktaya geldi ki Erdoğan açıkça mitinge katılanlar üzerinden bütün Türkiye'yi tehdit etti. 400 vekil verin, paşa paşa çözülsün bu iş. Ha, benim canımı sıkmayın demeye getirdi. Benim canımı sıkmayın. Çünkü burada o zaman Burhan Kuzu'nun bile, bak Burhan Kuzu'nun bile gördüğü bir açık vardı. Eğer her şeye rağmen, bu kadar etkisizleştirilmiş bir meclis olmasına rağmen, eğer mecliste gerekli ağırlık sağlanamazsa, bugünkü denge sistemi içinde meclisten başkanlık sisteminin altı gönül rahatlığıyla boşaltılabilir. Değil mi? Bunu Burhan Kuzu bile görmüştü. Bakın ne kadar açık bir gerçeklik. Burhan Kuzu bile gördü bunu. Ve bugün geldiğimiz noktada mecliste ağırlıklı olarak sadece çoğunluk anlamında iktidarda olan ama fikirsel anlamda sokaktaki desteğini kaybettiği çok net görülen bir iktidar en yakın, en büyük payandasıyla birlikte, MHP ile birlikte kör topal yürümeye devam ediyor. Öyle bir şekil var ortada. Ama o gün sadece çoğunluk üzerinden kendini tanımlayanlar bugün çoğunluğun kötülüğünü anlatmaya çalışıyorlar insanlara. Nerede? Barolarda. Aynı şey. Hani çok oyu veren alan benim, o zaman benim dediğim olur diyor bugün iktidarın başındaki insan Tayyip Erdoğan. Öyle demiyor mu? Açık açık söylüyor. Bir dakika, meclisteki çoğunluk bizim. Hatta hatırlayın geçen sene 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde de aynı söylem kullanıldı. Dedi ki bir dakika. Belediye başkanı seçilmiş olabilirsiniz. Belediye meclislerinde çoğunluk bizde. Hatta bunun üzerinden belediye başkanlarını engelleme çalışmalarını net olarak sergiledi ve hepimiz gördük. Doğru mu? Görmeyen var mı içinizde? Yani Ankara'da hepimizin paslı borulardan su içip kanserden gebermemize göz yumacak şekilde AKP ve MHP'li üyeler, altını çizerek söylüyorum. Hepsinin üzerinde hakkımız var bizim çünkü. Hepsinin. Ankara'dan Bolu'ya kadar o su yatağını kullanan herkesin paslı borulardan su içip kanser olup gebermesine önergeyle destek oldular ve o boruların değişmesini engellediler. Yargı kararıyla bir noktaya geldi. İstanbul'da benzer şeyler yaşandı. Niye? Sadece çoğunluktu burada söyledi Erdoğan. Ve şimdi bugün çıkıp diyor ki bir dakika, çoğunlukla her şeyi yapamazsınız. Niye? Sen yapıyorsun. Senin çoğunluk dışında bir özelliğin kalmadı ki. İstediğin yerden bak. Bir iktidarı yaşatan, devamını sağlayan nedir? Uygulamalarının iyiliği. Mesela Yeni Zelanda'daki iktidarı düşünün. koronavirüsle mücadelede yaptıkları, bunu çok açık bir şekilde yapması, bütün dünyanın hayranlığını kazanması, herkesin gözünün önünde her şeyi anlatması. Mesela iyisiniz eğer, iktidarınızın devamı mümkündür. İki, mecburiyetler, bir takım mecburiyetler. Nedir onlar? Mesela ülkede alternatifin olmaması, seçimde başkasının çıkamaması, genelde demokrasiden uzak yerlerde yaşanır bunlar. Bu Türkiye için böyle bir örnek olarak sürekli anlatılırdı. Ya tamam biz de görüyoruz ama kim yani, hiç başkası yok. Oysa şimdi var. Hem de seçenekler o kadar çok ki, istersen kendi içinden çıkmasını buluyorsun, istersen onunla alakasızını buluyorsun, istersen 180 derece zıldığında duranı buluyorsun. Hepsi var. O zaman iktidarın çoğunluğunu sağlayan, iktidarın bugünkü devamını sağlayan şey nedir? Çoğunluk dışında aklınıza bir şey geliyor mu? Türkiye'nin dört bir yanından yolsuzluk iddiaları yağıyor. Akraba, eş, dost kayırma. Yani nepotizmin sözlük anlamını yeniden yazıyoruz ya. Bugün dünyanın herhangi bir dilinde, bakın bu kadar iddialı söylüyorum, nepotizm kelimesinin karşısına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ampulünü çizip altına adını yazın. Hiç kimse itiraz edemez buna. Hiç kimse. Bugün Cumhurbaşkanlığı atama kararnameleri yayınlandı. Açıp görebilirsiniz. O kadar çok insan atanmış ki, il turizm müdürleri, kültür müdürleri, bunun dışında işte atanan başka bakanlıklara, teftiş kurullarına atananlar, müfettişlere atananlar falan filan. Bütün bunlar ya, sadece içlerinde benim soyadımdan tanıdığım 5 tane insan var. Soyadlarından bugün yapılan atamalar. Örtülü ödeneğin başında yıllarca Tayyip Erdoğan tarafından para kasasının başında gezdirilmiş insan Maksut Serim. Tesadüfen bugünkü atamalardan en önemlisi, en başta yazılanın soyadı Serim mesela. Ben iddiayla söylüyorum ya, artık o kadar rahat ki. Yani siz nepotizmi yazın, karşısına AKP'nin logosunu koyun, altına da AK Parti yazın. Öyle yazıyorlar ya onlar. Hiç kimse itiraz etmez yeryüzünde. Çift maaşlar, dört maaşlar, bunları da geçtim. Rektör atamaları, Korhan Bey'in söylediği gibi rektör atamaları. Artık o kadar iğrenç şeyler ki, kendi açtığı üniversiteyi kapatıyor adam. Kendi açtığı, açılışında alay-ı valayla anlattı. Bilime şöyle hizmet edecek, böyle iş yapacak dedi. Kozmos İletişim Başkanı'nı içinden çıkartmış, onun zamanında insanlara övdüğü bir kurumu, Şehir Üniversitesi'ni kapatıyorlar. Tuhaflığa bakın. Açılışı sırasında eleştirenler de, ben de onlardan biriyim. İktidar nimetleriyle kurulmuş bir üniversite. Bak altını çiziyorum. İnsanlar zannediyorlar ki bugün yaşanan haksızlıkla her şey pürüpaktı. Alakası yok. Birçok üniversite atama için kararlar beklerken, kadro için sıra beklerken, kendi öğrencileri için yapılacak en ufak bir çalışmayı beklerken patır kütür kuruldu o üniversite, Şehir Üniversitesi. Ya daha bu ülkeyi tek başına yöneten insan, o günün başbakanını bunlara arazi tahsisatında haksızlık, yolsuzluk yaptığı diye eleştireli ne kadar zaman oldu? Siz kendi aranızda döküldünüz. Arazisi haksız tahsis edildi. Haksız. Öğretim elemanları sağdan soldan araklanarak getirildi. Baskıyla getirildi birçoğu. Ne yapacağız yani? Bugün haksızlık yaşıyor. Geçmişi unutalım. Yok öyle ya ama ya. Yok öyle. O gün o haksızlığı yaparken beraberdiniz. Onlar da konuşulacak. Ama bugün konuştuğumuz bu değil. O gün açarken oturup övdüğünüz üniversiteyi dün resmi kararnameyle kapattınız. Yani burada öyle bir durum var ki ikisinde de alkışlamamızı bekliyorsunuz. O gün açarken bilime hizmet ettiği için, dün kapatırken FETÖ'ye hizmet ettiği için. Biz ikisinde de sizi alkışlayacağız. Alkışlamazsak her ihtimalde vatan hainiyiz. Ya böyle manyakça bir düşünce duydunuz mu siz? Ve buna inanmamızı bekliyorlar. Bir taraftan Erdoğan ve yandaşları, bir taraftan Ahmet Davutoğlu ve yandaşları. Ahmet Davutoğlu en küçük kızımın okuduğu üniversite kapandı diyor. Beyefendi, sizin en küçük kızınızın okuduğu üniversite kapandı, haklısınız ama Türkiye'de kanun hükmünde kararnameyle bir gecede kaç bölüm hocasız bırakıldı Türkiye'de? Ne yaptınız siz? Çok özür dilerim, bir akademisyen olarak ne yaptınız? Barış imzacıları ile ilgili ağzınızı tek kelime açtınız mı? Hani o insanlar vatan hainiydi, böyle diyordunuz. Ne zaman hatırladınız siz akademisyen olduğunuzu ya? Ne kadar rahat değil mi? Dönüp Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bu ülkenin en nitelikli tiyatro insanlarını yetiştiren, yönetmenlerini, dramaturglarını, sahne yöneticilerini yetiştiren üniversitenin fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi'ne bağlı bir gecede yok edildi. Ağzınızı açtınız mı? Neredeydiniz o gün Ahmet Bey? Türkiye'de insanlar akademik özgürlüğü düşünmek için küçük kızınızın okuduğu üniversitenin kapatılmasını mı görmek zorundaydı? Vallahi kusura bakmayın, beni zerre kadar ilgilendirmiyor sizin üniversite. İnsanlar bugün internet üzerinden yazı yazıp, bak işlerinden bir tanesi sevgili Murat Sevinç, anayasa hukuku öğrettiği öğrencilerini ardında bırakıp akademiden ayrılmak zorunda kaldı. Ne yaptınız siz? Soruyorum. Ne yaptınız? Onun gibi adlarını sayabileceğim onlarca insan var. Ne yaptınız adlarından? Küçük kızınızın okuduğu üniversite kapatıldı. Doğru mu? Bu. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ama kurulurken beraber gülücüklerle 32 dişinizi sergilediğiniz üniversiteyi yapım aşamasında nasıl sırtında taşıdıysanız, bugün defin aşamasında da aynı şeyi yapmanızı bekliyorum ben sizden. Evet, kameralar önüne çıkıp şunu söyleyebiliyorsunuz mesela. Gönül rahatlığıyla. Burada bu kararda imzası olan ne öyledir ne böyledir, bugüne kadar söylenen Erdoğan iyi ama çevresi kötü sözü yanlıştır, bu işi yapan sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'dır. Sadece ve sadece odur dediğiniz adamın yanında gezdiniz yıllarca. Sizin çıkarlarınızın çelişmesini mi beklemek zorundayız biz? Siyasetten ayrılmanız için. Ya da akademik camianın yaşadığı sıkıntıyı öğrenebilmek için kapatılan üniversitenin, hocaları yok edilen üniversitenin öğrencilerinden birinin küçük kızınız olması zorunlu mudur Ahmet Bey? Biz bugün bunu yaşıyoruz. Tıpkı başkanlık seçimleri dönemine döndük. Aynı kampanyalar. Bakın görün, aynı kampanyalar. Barış bildirgecileri ortada bırakıldı. Herkes kanun hükmünde kararnamelerle insanlar sokaklarda açlığa mahkum edildi. Açlığa, ağaç kökü yesinler denildi. Hamileler, çocuklu kadınlar perperişan edildi, atıldı. Ve şimdi birileri çıkıp diyor ki Türkiye'de akademik özgürlük yok ediliyor. Sadece tek bir örnek. Tayyip Erdoğan'ın başkanlık kampanyasına başladığı dönemle dün, yani 30 Haziran 2020 gününe kadar Türkiye'nin basın özgürlüğünde ve adil yargılama statüsünde geldiği yer yaşadıklarımızın özeti. İkisinde de geri gitmiş durumdayız. Basın özgürlüğü konusunda Avrupa'da dipteyiz. Hukukun üstünlüğü kavramına baktığınız zaman yerimiz görünmüyor bile artık. Bu nasıl bir sistem ki hepimizin işine iyi geldi? Hepimize yaradı. O gün öyle deniyordu ki ver yetkiyi gör etkiyi. Gördük etkiyi. Ve bugün çoklu baro sistemi üzerinden insanlara aynı şey anlatılmaya çalışılıyor. Çıkartılan, ekranda bunu savunan insanlardan bir tanesi, kanun teklifini veren insan diyor ki Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından anlatacağım size. Haluk Savaş da vefat eden hoca, Allah rahmet eylesin, o da bu anlattıklarımın dışında değil. Diyor ki Kaytan Bey, bu diyor barolardaki tahakkümü bitirecek. Ne tuhaf ya. Mesela biz bundan 18 sene önce siyaset üzerinde askerin tahakkümünün bitirileceğini duymuştuk. 2013 yılıyla birlikte, aslında 2009'da başlayan o operasyonlarla, kumpas davalarıyla o tahakkümün bitmediğini ama bu sefer kesin biteceğini söylediler. Değil mi? Kesin. Bu sefer bitiyor. %100. Olmadı. 2016'da darbe girişimi yaşadık. Denildi ki bu sefer askerin, polisin içine yerleşmiş, devlette çeteleşmiş grup, lan adını yaz önce düdük, adını yaz ondan sonra gel. Çeteleşmiş grup yok edilecek. Bugüne geldik, hala devam ediyor. Kim kazandı kardeşim bundan? Yani kendine başkan dedirten kişi sadece o kazandı. Onun dışında Türkiye Barolar Birliği Başkanı diyor ki, şunu anlatıyor insanlara. Bir dakika kardeşim diyor, bir dakika ben de karşıyım çoklu baroya. Hatta diyor, size bir de tüyo vereyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyor, grup başkan vekillerinden bir hukukçu da karşı. Bir de mi karşı? Şimdi bir dakika kardeşim. Bir dakika, o zaman mecliste AKP grup başkan vekillerini düşünelim. Biri hariç, bir tanesi hariç, Mehmet Muş yanlış bilmiyorsam, o ekonomist. Kalan dört tanesi hukukçu. Hepsi langır langır bağırıyor. Bu gelecek, geçecek, yapılacak, edilecek diye. Hangisi? Hangisi sen Feyzoğlu? Söyleyin, paylaşın, biz de bilelim. Biz de bilelim. Lütfen paylaşın. Deyin ki AKP grup başkan vekili, atıyorum mesela Özlem Zengin, karşı bunu. Bana öyle dedi. Niye söylemiyorsunuz bunu? Niye anlatmıyorsunuz bunu? Hukukun üstünlüğünü hep beraber savunacaksak bu bilgilerin açıkça paylaşılması gerekmiyor mu? Kim? Biz de bilelim bunu. Öyle bir durum yaşanıyor ki tam başkanlık kampanyasında yapıldığı gibi. Ver yetkisi, yetkiyi gör etkiyi. Bak faizle dövizle bu kardeşin nasıl uğraşıyor. Bak işsizlik nasıl bitiyor. Hukukun üstünlüğü nasıl arş-ı alaya çıkartılıyor. Türkiye ekonomide zıplayacak, sanatta atlayacak, göreceksin. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Verdik yetkiyi. Verdiler yetkiyi. Sonuçta öyle ya da böyle seçildi. Bir şey görmedik ki biz. Bugün baro sistemiyle aynı şeyi anlatıyor Kaytan Bey. Biz diyor tahakkümü bitireceğiz. Aşırı hukuksuz bir düzen var. Sizin söylediğinize bu ülkenin insanları nasıl ikna olabilir ki? Siz daha önce Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde içerideki subayları çıkartın verin diye bağırmış adamsınız. Fethullah Gülen terör örgütü adına üstelik. Nasıl söyleyebilir insanlar bunu? Size neden güvensinler ki? Öte tarafta başkanlık kampanyasını yürüten insanların söylediği ve yaptıkları ortada. Güvenilecek bir yönü yok. O zaman ne yapacağız? Nasıl güveneceğiz bu söylediklerinize? Evet ya, bu gerçekten müthiş bir, müthiş ama gerçekten müthiş bir sistemdir. Mutlaka yapılmalıdır. Bu mu? Yaptığınız ve istediğiniz şey koşulsuz sizi destekleyen insanlar. Koşulsuz. Reis yapıyorsa kesin arkasında durmamız lazım. Sebep? Reis dediğiniz insan Tayyip Erdoğan, sıradan bir fani ve herkes gibi siyaset yapıyor. Siyasette bir iddiası var. Bence iddialarının %99'u boş, kalan %1'lik bölümü de tartışmaya açık. Ama daha önemlisi şu, sıradan bir siyasetçi. Neden arkasında sıraya girmek zorunda olalım ki bir başkasının da olmayacağı gibi? O zaman burada barolara düşen derdi çok daha net anlatmak. Şimdi yayının başına dönelim. Mehmet Durakoğlu'nun, İstanbul Baro Başkanı Sayın Durakoğlu'nun dünkü konuşması bence çok hamasete dayanan bir siyasi parti mitingi gibi yapılmış. Yanlış bir konuşmaydı. Oysa orada insanları bir araya getiren, gördüğünüz toplanan insanları, başörtülü avukatlar da vardı. Ne bileyim işte bıyıklarından farklı bir şekilde siyasi düşünceleri olduğunu anlatanlar vardı. Hani anlatıyorlar işte demokratlar, çağdaş demokratlar, en has tunç tas kayısı demokratları falan diye böyle ayrılan gruplar. Orada insanları bir araya getiren, hukukun üstünlüğünün yerle yeksan edilmesi karşısında herkesin yaşayacağı acıydı. Herkesin yaşayacağı sıkıntıydı. Mehmet Durakoğlu'nun konuşmasına bakın. Bence çok, yani gerçekten altı boş bir konuşmaydı. Orada o kadar insan toplanmışken söylenecek şeyler bunlar değil. Mesela yargıda mutlaka ama mutlaka söylenmesi gereken şeyi söyledi. Mülakat. Nasıl yapıyorsunuz? Başta ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mülakatın neden getirildiğini. Neden? Çünkü istedikleri insanı ancak öyle seçecekler. Ancak bunu yapacaklar. Bakın mutlaka ama mutlaka bu konuşma tarzı düzelmeli. Mutlaka düzelmeli. Orada kullanılan yanlış. Yanlış, hamasi şekilde insanları anlatıp bağıra bağıra bir şey söylemek değil önemli olan. Konuşmanızın çok daha basit, çok daha öz, Ankara'nın girişinde yapıldığı gibi olması gerekiyor. Çünkü hepimizin ortak derdi, sıkıntısı, hukuksuzluk, adaletten uzaklaştırılmak, yargının taraflı hale gelmesi. Hepimiz bunu yaşıyoruz. O zaman herkesi birleştirecek bir konuşma yapmak zorundasınız. Sizin kişisel sıkıntılarınız, kişisel sorunlarınız hepsi ayrıca tartışılır. hepsine varım. Ama orada yapılan değil. Bir de bunu artık söylemekten benim dilimle tüy bitti. Ama Türkiye'de sağcısı da solcusu da kendini demokrat tanıtan da tek adamcısı da İslamcısı da dinsizi de herkes ama herkes aynı şeyi yapıyor. Dün konuşma sırasında Mehmet Durakoğlu da kullandı. Bitsin artık bu çadır tiyatrosu. Mehmet Bey, çadır tiyatrosu kötü bir şey değildir. İnsanlar Türkiye'de çok sıkıntılı bir şekilde gelişen tiyatro tarihi içinde Haldun Taner'in Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nda anlattığı gibi 1969'dur yazılış yılı. Orada anlattığı gibi iki kalas bir hevesle tiyatronun şöhret için yapılacak bir şey olmadığını dinlerler ve böyle yaparlar. Pek çok kumpanya böyle kurulmuş. Pek çoğu büyük başarısızlıkların ardından maddi imkansızlıklar, büyük borçlar, iflaslar, intiharlarla bile sonuçlanmıştır. Ama orada asıl olan hevestir. Ve çadır tiyatrosu kötü bir şey değildir. İnsanlar çadırlarda, kamyon kasalarında tiyatro yaparlar, yaptılar, yapacaklar. Bunun yöntemi küçücük tiyatro kumpanyalarında da artık neredeyse kendi rüştünü ispat edecek yaşlılık statüsüne bile girmiş büyük tiyatrolarda, mesela Ankara Sanat Tiyatrosu gibi oluşumlarda kamyon kasasında yapılan tiyatro çalışmalarında kendini gösterir. Söylemeyin bunu. Anlamadığınız, mana veremediğiniz her şeye tiyatro demekten vazgeçin. Siz yapmayın bari. Çadır tiyatrosu kötü bir şey değildir. Tiyatro çadırda da yapılır. Ama eğer bir şeyi yargılayacak, yargılamanın üzerinden eleştirecekseniz, o zaman lütfen daha nitelikli kelimeler bulun. Olur mu? Çünkü yaptığınız, birilerinin topluma yerleştirmeye çalıştığı bu anlamsız düşünceye hizmet ediyor. Size söyleyeceğim şeyi de buradan özellikle söyleyeceğim. Hayatını avukat olarak, benim etrafımdaki pek çok hukukçu dostum gibi derdini çok daha net anlatarak kazanan insanlardan birisiniz. Çok tecrübelisiniz. Yılların avukatı, yılların hukukçusunuz. Size benim burada bir şey söyleme haddim olamaz. Ama eğer konuşma üzerinden gideceksek, kusura bakmayın, belagatın şehvetine kendinizi kaptırdığınız çok net görülüyor. Lütfen bundan uzaklaşın. Bir kardeşiniz, sizden daha genç ama hasbel kadar bu işleri yapan bir insan olarak söylüyorum. Yaptığınız şey, dünkü konuşma tarzıyla eğer devam edecek olursa, yapmaya çalıştığınız şeyi, yani moral ettiğiniz şeyi küçültecek. Yapmayın bunu. Yapmayın. Bakın, Ankara'da cuma günü barolar tekrar toplanacak. Burada Ankara Barosu'nun çalışanları bir araya gelecekler ve onlar da aynı derde haykıracaklar. Çünkü mecliste Adalet Komisyonu'nda çalışmaları başlayacak bu tasarının, bu teklifin. Ve dışarıda söylenecek her yanlış söz, baştan beri kendini tek adama şartlamış, tek adam üzerinden hayatını planlamaya dünden razı insanların ekmeğine yağ sürecek. Herkes çok dikkatli olmalı ve sözünün, konuşmasının şehveti içinde boğulmamalı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın herhangi bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayata bakışımız aynı değil. Olmayacak, olmasın zaten. Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ülke ancak Kuzey Kore gibi olur. Ancak bizim farklı hayallerimiz var. Ama hep birlikte aynı şey için, aynı ülke için, vatanımız için mücadele etmekten imtina etmiyoruz. Çünkü seviyoruz. Biz bir arada yaşamaktan rahatsız değiliz. Evet, çok zor. Çok zor ama demokrasi böyle bir şey. Tahammül gerektiriyor. Kendisine benzemeyeni, kendisi gibi düşünmeyeni, herkesi aynı yerde yaşamaya mecbur ediyor. Kötü mü? Hayır, hayatın renklerini görürseniz iyi. Tıpkı bizimki gibi. Etnik kökenlerimiz, dillerimiz, dinlerimiz, dinsizliklerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellilik durumlarımız, engelsizliklerimiz, bunların tamamı farklı. Ama hepimiz aynı ülkeyi seviyor ve iyi hayaller kuruyoruz. O zaman oturup konuşacağız kardeşim, birbirimizden korkmayacağız. Korkarsak bizi ayırmaya çalışan kazanacak. Ama direnmek mümkün. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl yapayım bölümü. İşte böyle, patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım, hoş geldiniz. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ya ona dokunun. Ona dokunun çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü ona dokunduğunuz zaman siz şunu söylemiş olacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum falan değilim. Ben kendi istediğimi izlemek şansına sahibim ve tercih ederek yapıyorum bunu. Üstelik bunu parasız yapacaksınız. Evet, abone oluşunun parasal bir karşılığı yok. O sizden para istemeyecek. Sadece ama sadece bir tek mail adresi. O kadar. Bir de onun yanında bir zil var. Zili gördünüz mü? Zilin de manası şu. Ona dokunacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Şimdi demin dedim ya, bu yayınlar hep parasızdı, bundan sonra da parasız olacak diye. Katıl var ya, katıl tuşu. Ha, kitabı anlatacaktık ya, yarım kaldı. İkinci yayını anlatayım. Önemli çünkü. Katıl tuşunun anlamı şu. İsterseniz, tamamen siz isterseniz, yayıncıyı desteklemek için aylık küçük katkılarınızla, 5 lira 10 lira gibi katkılarınızla o katıl tuşunu kullanabilirsiniz. Ama isterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun, öyle birliktelik değil ki bu. Bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Bu size 5 yıl önce verdiğim söz. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt vereceğim ben size. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişme şansına sahip. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.